Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Birinci Yuhanna 4. bölüm 3. ayette İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır der. Yuhanna bu mektubunda Mesih karşıtından 3. kez bu ayette söz eder. Elçi Yuhanna Mesih karşıtından söz eden tek kişidir ve bunu mektuplarında yapar. Bu mektubun 2. bölümünde 1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayette şöyle demiştir. Çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Sonra da şunu okuyoruz. Yalancı değilse yalancı kimdir? Babayı ve oğlu inkar eden Mesih karşıtıdır. İkinci bölümde de gördüğümüz gibi karşıt derken bu sözcük iki anlama gelebilir. Karşıt zıt olan olduğu gibi benzeri yerine geçebilecek orijinali taklit eden anlamında da kullanılabilir. Kutsal kitapta bu düşünceye de rastlanır. Rab İsa Mesih Matta 24. bölüm 5. ayette birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacak diyor. Yani aldatacaklar diyor. Yani onun yerine geçmeye çalışacaklar. Burada Mesih karşıtı ona benzer birisi anlamında kullanılmıştır. Diğer anlamı da doğal karşıttır yani düşman olandır. Vahiy kitabının 13. bölümünde son zamanlarda belirecek iki canavardan söz edilebilir. Birinci canavar dünyayı bir diktatör gibi yönetecek olan politik bir liderdir. Yani Mesih karşıtıdır. Diğeri de dinsel bir lider niteliğinde ortaya çıkacak olan sahte peygamberdir. Bu peygamber dünyanın ilk canavara tapınmasını sağlayacaktır. Kuzu kılığında bir kurt gibi gelecek yani Mesih'e benzemeye çalışacaktır. Bence kutsal kitaptaki Mesih karşıtının görevini tamamlamak için iki kişi olacaktır. Bir politik bir de dinsel lider. Çağdaş uygarlık her yönden Mesih'in gelişini hazırlamaktadır. Gelecek olan dinsel lider dünyanın tüm dinlerini kendi liderliği altında birleştirecektir. Bugün bile bu yöne gidiş söz konusudur. Politik olarak da benzer durumlar var. Dünya çapında barış sağlansın diye tek bir dünya lideri arayışı vardır günümüzde. O kişi gelecektir ama dünyaya geçici bir barış getirmekle birlikte sonuçta dünya şimdiye dek yaşadığı en korkunç döneme geçecektir. 1. mektubun 2. bölümünde Yuhanna şunu yazmıştı. 1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayet. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Evet şu anda da çevremizde onlardan var ancak Mesih karşıtı henüz gelmedi. Diğeri dünyayı o güne doğru yaklaştırmaktadır ve onun gelişi için dünyayı hazırlayacaktır. Mektubun 4. bölümünün ilk 6 ayeti aynı amaca yöneliktir. Elçi Yuhanna burada durup dikkatle dinlememiz için bir uyarı sinyali, sanki kırmızı bir ışık yakar. Sevginin yanında bilgi ve sezginin de önemli olduğuna işaret edecektir. İmanları seveceğiz elbette ama onların sahte öğretmenler olup olmadıklarına da dikkat etmemiz gerekir. Çevremizde sahte öğreti yayanlara karşı ruhları sınamalıyız. Elçi Yuhanna'nın zamanında Mesih'in hem insanı hem de tanrısal yönünü reddedip onu acayip bir şekilde değerlendiren dokatik ve serinhiyan gnostikleri vardı. Nedense Tanrı'nın çocukları genellikle saf ve hızlı inanan kişilerdir. Birçok imanlı ruhsal üçkağıtçıların ve kutsal söz çılgınlarının tuzağına düşebilir. Dolayısıyla Elçi Yuhanna uyarıcı olarak, işaret olarak sahte öğretmenlerin Mesih'in beden almış Tanrı olduklarını reddettiklerini bildirmektedir. Bana bakireden doğmanın pek önemli olmadığını söylemeyin. Bazılarının sorusu şu. Bir Mesih inanlısı olarak İsa'nın bakireden doğmadığına inanmak mümkün. Hayır, bu mümkün olamaz. Sahte öğretmenlerin temel tezi budur. Bu eşsiz doğuma inanmazsınız. Onun dünyanın günahları için çarmıhta öldüğüne, beden alarak dirilmiş olduğuna yani aslında Mesih inancına da inanmıyorsunuz demektir. Bu yüzden bu bakireden doğma konusu ile uğraşılmaktadır. Bu sahte bir öğretmeni hemen ortaya çıkartan ilk işaret olacaktır. Yuhanna Tanrı'nın çocuklarının sahte öğretmenler tarafından aldatılmaması gerektiğini söyler. Bu sahte öğretmenleri ele veren şey Mesih'in beden aldığını reddetmektir. Elçi Yuhanna şimdi bunu açıklıyor. 1. Yuhanna 4. bölüm 4. ayet. Yavrularım siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Çevremizdeki kötülükleri gördükçe kolayca korkuya kapılabiliriz. Ve karşılaştığımız sorunlar bize çok büyük gelebilir. Mesih'in Tanrılığına karşı çıkan şeytan ortaya sahte öğretişler atmaktadır. Bunlara aldanmamamız için hiçbir neden yoktur. Bir gün biri bana şunu anlattı. Bir kilisede iyi bir görevim vardı. Sonra İsa Mesih'e iman ettim ve birden gözlerim açıldı. O zaman yanlış yerde olduğumu anladım. Çünkü hizmet ettiğim kilise Mesih'in tanrılığını reddediyordu. Hemen orayı terk ettim. Bu kişi neden orayı terk etmişti? Çünkü içindeki Tanrı ruhu gerçeği ona açıklamıştı. Çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür diyor kutsal kitapta. Dolayısıyla bizim sahte bir peygambere, öğretmene ya da öğretişe aldanmamız için bir bahanemiz olamaz. Yapılacak şey Tanrı'ya gidip kutsal ruhun bizi yönlendirmesi için dua etmektir. Bunun yanında da Tanrı'nın sözünü araştırmamız, çalışmamız gerekir. Eğer onunla bir beraberliğiniz varsa kutsal ruh size her şeyi açıklayacaktır. Unutmayalım ki kutsal ruh ve Tanrı sözü el ele gider. Yani Tanrı sözünü okudukça kutsal ruh da bizi aydınlatacaktır. Aydınlatıp sözü bize açar. Bu alanda ne yazık ki çok tembellik gösterilmekte ve Tanrı çocukları olan inanlar Tanrı sözünü pek fazla okumamaktadır. Radyo yayınlarımızı dinlemeye başladığında bizi epey eleştirmiş olan bir hanımı tanırım. Kendisi bir tarikattaydı ve benim söylediklerim ona öğretilenlere karşıydı. Elbette de öyle olmalıydı. Sonra öğrendiklerini Tanrı'nın sözü ile sınamaya başladı. Aslında Mesih İsa'ya inanıyordu çünkü kutsal kitabı okuyor ve Tanrı'nın ruhu ona öğretiyordu. Çünkü içinizdeki ruh dünyadakinden üstündür ayetini hatırlayalım. İçimizdeki Tanrı ruhu ile sahte öğretişlerin üstesinden gelebiliriz. Elçi Paulus Tanrı sözünün bize gerçeği öğrettiğini yazar. Tanrı'nın ruhu her Mesih imanlısında konut kurmaktadır. Elçi Paulus'un dediğine dikkat edin. Romalılar 8. bölüm 9. ayet. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Yine Romalılara yazdığı mektubun 5. bölümünde Elçi Paulus imanla aklanmış olanın elde ettiği sonuçları belirterek çünkü bize verilmiş kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür der. Aynı şekilde Elçi Paulus Korint'teki imanlara yazarken 1. Korintliler 6. bölüm 19. ayette bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz der. Paulus burada ruhsal yönden doğruğa erişmiş olan üstün imanlara mı sesleniyordu? Hayır. Korintlere yazıyordu ve onları Mesih'te bebekler, doğal benliğe düşkün kişiler olarak nitelendirmekteydi. Korint'teki imanlar yüreklerinde kutsal ruh bulunduğu halde yapmamaları gereken birçok şeyi yapıyordu. Kutsallıkta üstün aşamalara erişmekle ya da imkansız ruhsal zafer doruklarına tırmanmakla değil, sadece Rab İsa Mesih'e iman etmekle kutsal ruhu alırız. Tanrı'nın her çocuğu kutsal ruhu almıştır. Bu yüzden bu gece bir meleğin gelip bilmemiz gerekenleri size açıklamasına gerek yok. Size öğretmesi için kutsal ruh gönderildi ve ancak ona ihtiyacımız vardır. Kutsal ruh bunu kutsal söz aracılığıyla yapar. Unutmayalım ki öğreti konusunda kutsal ruh havadan ders vermez. Onun kullandığı bir şey vardır. Bu da kutsal kitaptır. Kutsal kitaba hiç yanaşmayarak, onu görmezlikten gelerek Tanrı'nın ruhunun size rehber olmasını bekleyemezsiniz. Ben insanları Tanrı sözünü okumaya, öğrenmeye teşvik ediyorum. Çünkü Tanrı'nın ruhunun bu şekilde insanların yüreklerini açtığını ve içinde yaşadığımız bu dünyada koruduğunu gördüm. Bu büyük ve kötü dünyada Tanrı'nın sözü sizi koruyacaktır. Bu büyük ve kötü dünyada çevremizdeki sahte öğretmenlere karşı uyarılmaya ihtiyacımız var. Elçi Yohanna insanların öğretişlerini sınayabileceğimizi söyler. Siyah ile beyazı seçmek kadar basit bir test vardır. Bu da gerçekleri öğrenmek için yararlıdır. Birisi öğretirken sormalıyız. Bu öğretiş Mesih'in Tanrı özünden çıkıp insan bedeni aldığına karşı çıkıyor mu? Mesih karşıtının özü bu şekilde belli olur. Mesih'e karşıtır ancak ona benzer gözükmeye, onu taklit etmeye çalışır. Tabii ki böyle bir şeyi izlemek istemezsiniz. Bu sahte öğretmenler genellikle çekici kişilerdir. İnsanları etkilemekte, karizmaları yani konuşmada, insanları kandırmada, onları telkin etmede yetenekleri vardır. Böyleleri ancak Tanrı'nın sözü aracılığıyla sınanabilir. Çünkü kutsal ruh bize rehber olmak üzere içimizde yaşamaktadır. 1. Yuhanna 4. bölüm 5. ayette sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler der. Sahte öğretmenler iyi çalışmaktadır. Bugün birçok sapık tarikat Mesih inancından daha hızlı yayılmaktadır. Doğal benlik için çekici görünürler ki bu Mesih inancında yoktur. Bazen üzülüyorum çünkü bazı Mesih imanları bedene hitap ederek etkili olmaya çalışıyorlar. Kullandığımız yöntemler konusunda dikkatli olmalıyız. Eğer yöntemlerimiz doğru değilse Tanrı onları bereketlemez. Tanrı'nın sözünü yaydığımızdan emin olmalıyız. Kilisenize ne kadar kişinin geldiği o kadar da önemli değildir. neyin duyurulduğu, Tanrı sözünün doğru olarak vaaz edilip edilmediği önemlidir. Kutsal ruhun gücü ile mi bu yapılmaktadır? Bildiri, Tanrı sözünün söylenmesi, insanın duygularını okşayan, dini terimlerle süslü olmamalıdır. Soru şudur, Tanrı'nın sözü topluluğunuzdan dışarıya yayılıyor mu? İnsanlar Mesih'e geliyorlar mı? Bir şirkete yalnızca o şirketin güzel binasına ya da başkasının cana yakın, hoş birisi oluşuna bakarak para yatırmazsınız, değil mi? O şirketin kâr edip etmediğine bakılır. Aldığı sonuçlar incelenir. Tanrı dinsel konularla ilgilenirken bizim biraz kutsal sağduyumuzu kullanmamızı ister. Bunlar dünyadandır. Bu nedenle dünya açısından konuşurlar. Dünya da onları dinler diye yazmaktadır Yuhanna. Yine bu ilk mektubun 3. bölümünde Yuhanna Habil ile Kabil örneğini kullanırken Kabil'in adil olmadığını ve Tanrı'nın çocuğu olmadığını söyledi. Kabil de Rab'be bir sunu getirmişti. Belki de Habil'inkinden daha güzel ve çekici görünen bir sunuydu bu. Kabil'inki tarlanın ürünüydü ve hoştu. Habil'inki ise bazılarını rahatsız bile edebilecek kanlı bir sunuydu. Ancak Tanrı Habil'inkini kabul etti çünkü o insanın günahını ve bir kurtarıcıya olan ihtiyacını kabul ettiğini betimlemekteydi. Kabil bu yaklaşımı kabul etmemişti. Her zaman böyledir. Doğal benlik kendisine güvenir, Tanrı'ya değil. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu gibi önemli olan İsa Mesih'in iddia ettiği kişi olduğuna inanarak bu öğretişin doğru olup olmadığını ortaya koyabilmektir. Biz Tanrı'danız diyor Yuhanna ve şöyle devam ediyor 1. Yuhanna 4. bölüm 6. ayet. Bizse Tanrı'danız. Tanrı'yı tanıyan bizi dinler. Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin ruhuyla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. Topluluğumuzdaki kişilere kutsal kitabımı bir sayaç gibi kullandığımı sık sık anlatırdım. Bilim adamlarının kullandığı özel bir cihaz vardır. Buna ginger sayacı derler. Bu cihaz uranyumun maddesinin bulunduğu yeri göstermektedir. Yani radyoaktif maddeleri açığa çıkartır. Bir zamanlar Çernobil faciasında atmosfere yayılan ve Karadeniz bölgemizi dolayısıyla çay üretimini etkileyen olayı herhalde hatırlarsınız. Radyasyonlu çay içtiğimiz günleri unutmuyoruz herhalde. O zamanlarda başbakanımız kamera objektifleri önünde bak ben çay içiyorum bana bir şey olmuyor diye konuşarak bizleri bu çayı içmeye davet ettiğini hatırlarız. İşte o zaman çayın radyasyonlu olup olmadığını şu ginger sayacı ile tespit ediyorlardı. Kutsal kitapta topluluk için böyle bir sayaç gibidir. Tanrı'nın sözünden paylaştığım zaman Tanrı'nın çocukları konuştuklarıma hemen olumlu tepki gösterir. Bunları söylerken de güvenilir olarak söyleyebileceğim şey şudur. Tanrı'nın halkı onun sesini işitecektir. Ben diğer kişilerin işitmesini beklemiyorum. İşitmek istemeyenin yapacağı tek şey kutsal kitabı kapatmaktır. Mesih inancının yayılması onlara bağlı değil. Tanrı'nın işini Tanrı'nın halkı yapacaktır ve onlar desteklerler. Anlaşma sandığı İsrailli kâhinlerin omuzlarına taşınmıştı. Sandık Mesih gibidir. Onu dünyaya götürmek istersek omuzlarımızda taşımamız gerekir. Bu görevimde Tanrı'nın çocuklarının beni işiteceğini bilmek çok teşvik edicidir. Seçilmiş olanların aldanıp öylece kalmaları mümkün değildir. Seçilmiş olanın kandırılmayacağını Mesih söyledi. Elçi Yuhanna bu son okuduğumuz ayette Rab İsa'nın kim olduğundan emin olduğunu yazmaktadır. Bu aynı kişi Mesih İsa'nın göğsüne yaslanan öğrenci Yuhanna şunu diyebilmiştir. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Ardından da Yuhanna amacını belirtmektedir. Yuhanna 20. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır diyor. Yuhanna İsa'nın kim olduğu konusunda hiç de kuşku içerisinde değildi. Onun sarsılmaz kanıtları vardı. Yuhanna'nın iyi bildiği bu hususlarda bugün bizim de daha emin olmamız gerekir. Tanrı sevgidir. Kardeşlerin de birbirini sevmesi gerekir. Sevgili dinleyicim bu noktada Yuhanna'nın düşünceleri kutsal ruh tarafından Mesih İsa'nın karakter yapısına çevrilmektedir ve o karakterin tümüyle sevgi olduğunu görüp 1. Yuhanna 4. bölüm 7. ayette şöyle yazar. Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Sevgili kardeşlerim birbirimizi sevelim. Neden? Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Yuhanna'nın burada söylediği konuda çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü kendisi biraz önce açık ve seçik bir şekilde bizi sahte öğretilerden uzak durmamız ve onları sevmememiz gerektiği konusunda uyarmıştı. Böylesine sahte, sağlıksız, sakat öğretileri yayanlar için ben de ne dua ediyorum ne de dindar gözükmek için dua edeceğimi söylüyorum. Tanrı'nın halkı için dua ederim. Tanrı'nın sözünü kaybolmuş günahlılara ileteyim de Mesih'e gelsinler diye dua ederim tabii. Sahte öğrencileri olan uyarısından sonra Yuhanna şimdi bu bölümün konusuna döner ve imanların birbirini sevmeleri konusunda atak olmalarını söyler. Yine vurgulamak istiyorum, sevgi için kullanılan sözcüğün Yunancası eros değildir. Yuhanna cinsel sevgiden söz etmez. Bu bölümde sevgi için kullanılan sözcük agape sözcüğüdür. Bu duygusal, cinsel ya da sosyal bir sevgi değildir. Doğaüstü bir sevgiyi oluşturur. Kutsal ruhun yüreklerimize yerleştireceği ve yalnızca Tanrı'nın ruhunun bize hissettireceği gerçek sevgidir. Bu Tanrı'nın sevgisidir ve yalnızca kutsal ruh bu sevgiyi diğerlerine gösterebilmemizi sağlayabilir. Bu yalnızca sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikteyken hissedeceğiniz sevgi de değildir. Korkarım birçok kişi bu ayeti yanlış kullanıyor. Öğrenciyken bu ayeti kız arkadaşıma söylemiştim. Birbirimizi sevelim çünkü sevgi Tanrı'dandır. Ancak benim kafamdaki sevgiyle Yuhanna'nın düşündüğü sevgi şüphesiz farklıydı. Elbette bu ayeti kendimce yorumlamıştım. O zamanlarda ulvi bir amacım yoktu. Ayette birbirimiz ile kastedilen diğer imanlılardır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. Bu konuya insani açıdan yaklaşmaktadır. Tanıştığınız birisi imanlı olduğunu söyler ve siz diğer kardeşleri seviyorsa onun Tanrı'nın bir çocuğu olduğunu bilebilirsiniz. Birçok kişi benim yüzüme söyleyemeyeceği şeyleri mektuplarında yazar. Örneğin şu tür şeyler gelir. Size teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. İki çocuğumuz sizin aracılığınızla Rab'be geldi. Sizi seviyoruz. Onların benim için olan sevgileri Tanrı'nın çocukları olduğunun bir kanıtını oluşturur. 1. Yuhanna 4. bölüm 8. ayet. Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz çünkü Tanrı sevgidir diyor. Başka deyişle sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Bu Tanrı'nın çocuğu olmamızla ilgili diğer bir testtir. Size annenizi ya da babanızı sevip sevmediğinizi sormuyorum. Eşinizi, çocuklarınızı, kuzenlerinizi sevip sevmediğinizi de sormuyorum. Sorum şu, diğer imanları, diğer insanları seviyor musunuz? Bir kişi çıkıp şunu diyebilir, kardeşleri seviyorum. O zaman doğru yoldasınız. İnsanların kimilerini sevmekte çok zorlanabilirsiniz. Ancak onlarla ilgilenecek kadar sevmemiz gerekir. Bunu onlara sarılarak göstermeyebiliriz. Ancak gerçekten seven birisi sonuçta sevdiğine yardım etmeye yönelecektir. Elçi Yuhanna Tanrı ile ilgili verdiği diğer tanımda Tanrı sevgidir ibaresini kullanır. Bu harika kısa bölümde Tanrı'nın 3 güzel tanımı karşımıza çıkar. Birinci tanım Tanrı ışıktır der 1. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet. Tanrı'nın ışık olduğu tümüyle 1. bölümde ele alınır. İkinci tanım ise bu bölümün ana konusu olur ve Tanrı sevgidir der 1. Yuhanna 2. bölüm 3, 4 ve 21. ayetlerde. Üçüncü tanım ise Tanrı yaşamdır tanımıdır. 5. bölümün ana konusunu bu oluşturur. Yuhanna'nın bize verdiği bu 3 güzel tanım bu harika mektubun ana bölümünü oluşturmaktadır. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Tanrı'nın sevgi oluşu ile ilgili olarak Dr. Ironside'ın size aktarmak istediğim çok güzel bir öyküsü var. Bu öykü yalnızca Mesih inancının Tanrı'nın sevgisini tam olarak ortaya koyduğunda göstermektedir. Öykü de şöyle. Yıllar önce kendi aklına epey güvenen bir hanım şöyle dedi. Tanrı'nın sevgi olduğunu bilmek bana yeter. Kutsal kitaba, Hristiyan öykülere ve dinsel doğmalara ihtiyacım yok. Ona şunu dedim. Kutsal kitabı biliyor musunuz? Elbette ki biliyorum. Dinim bana yeter. Kutsal kitaba fazla gerek yok dedi. Peki Tanrı'nın sevgi olduğunu nereden biliyorsunuz diye sordum. Bunu herkes bilir. Hindistan'da yaşayanlar da bilir, orada küçük bebeğini günahlarına kefaret etsin diye kutsal Ganges nehrine pis timsahlar tarafından yenmek üzere bırakılan zavallı bir anne de bunu bilebilir. Belki de bilmiyordu ama uygar dünyada yaşayan bizler bunu biliyoruz. Ama işte bunu nereden biliyoruz? Kim anlattı? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Ben bunu daima biliyordum dedim. Bu gerçeği Tanrı sözünde açıklayana dek kimse bilmiyordu. Ve başka yerde de bulamazsınız. Eski edebi metinlerde de bulunmaz demiş. 1. Yuhanna 4. bölüm 9. ayette Tanrı biricik oğlu aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi. Böylece bizi sevdiğini gösterdi der. Tanrı sizi nasıl sever? Bu sevgiyi doğada bulamazsınız çünkü orada kanlı dişlerle keskin pençeler var. Doğa Adem ile Havva'nın günahından sonra vahşetin beşiğine dönüşmüştü. Tanrı'nın sevgisini Golgota denilen Kafatası tepesinde bulursunuz. Tanrı'nın sevgisi orada açıklanmıştır. Nasıl? Tanrı biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye onu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi. Tanrı sevgisini kanıtladı. sevgisinin kanıtı bizim için verdiği yaşamdır. Elçi Paulus Romalılar 5. bölüm 8. ayette Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü der. Paulus yine der ki Romalılar 5. bölüm 7. ayette bir kimse doğru insan için güç ölür ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Sizi bilmem ama benim için ölebilecek birini herhalde bulamazdım. Ancak Tanrı bizler için ölmek üzere kendi oğlunu vererek sevgisini kanıtladı. O oğlunu biz iyi olduğumuz ya da iyi işler yaptığımız için, düzenli toplantılara katıldığımız için vermedi. Bir günahlı olarak yaşama devam ederken onu bana verdi. Romalılar 5. bölüm 6. ayette, evet biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü der. Tanrı bizi sevdi. Romalılar 5. bölüm 8. ayet. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldüler. Bu sevgi bizim hoş, iyi insanlar olmamıza dayanmaz. Rabbin kendisinden kaynaklanır. Tanrı biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Bu ayet bizi Mesih'in tanrılığından yoksun bırakmak isteyecek olanların kullanacağı bir diğer ayettir. Onun biricik oğul olması baba ile çok özel bir ilişkisi olduğunu belirtir. O yaratılmamıştı. Tanrı yaratılmış melekleri oğulları diye adlandırır ve Mesih'e iman edenler Tanrı'nın oğulları diye çağrılır. Ancak İsa Mesih için biricik oğul denmektedir. İshak için de aynısının söylenmiş olması ilginçtir. İbraniler 11. bölüm 17. ayette İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi diyor. İshak'tan biricik oğul olarak söz edilir. Neden? Çünkü o özeldi. Doğumu mucizeviydi ve diğer kardeşlerine göre babasıyla çok daha özel bir ilişkisi vardı. Rab İsa Mesih'in Tanrı'daki yeri de sonsuz oğlu şeklinde özeldir. Tanrı'nın babalığı insanlarınkinden farklıdır. Sonsuz bir babanın sonsuz olmayan bir oğlu olamazdı. Rab İsa Tanrı ruhtur diyordu. Biricik oğul babanın tek oğludur. Diğer çocukları Adem ve melekler gibi yaratılmış olanlar ya da İmanlılar gibi yeni yaratılışa sahip olmuş olanlardır ancak İsa Mesih biricik oğuldur. Biricik oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye diyor. Onun aracılığıyla nasıl yaşayacağız? Yaşarız çünkü onun ölümü bize yaşam verdi.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Zeytin ağacı gibiyim.